Ayrım 5. Ona katılmak. Erol Toy. Sayfa 52. Sevr ve Lozan'ın farkı, dayatan. Tarih 10 Ağustos 1920. Yer Fransa'nın Sèvres kenti. Konu San Remo konferansının hazırladığı 22 Nisan 1920'de Barış Konferansı'nın çağrısı üzerine Paris'e giden eski sadrazam Ahmet Tevfik Paşa, Dahiliye Nazırı Reşit, Marif Nazırı Fahrettin Beylerle Nafia Nazırı Cemil Paşa'dan oluşan Osmanlı temsilcilerine 11 Mayıs 1920'de sunduğu, onların bırakışma deneyimiyle çok ağır bularak imzalamadan geri döndüğü, tüm Arabistan'la birlikte Irak, Ürdün, Filistin, İngiltere'ye, tüm Suriye ile birlikte Antakya, Antep, Maraş, Mardin ve Urfa'yı Fransa'ya, Antalya başta olmak üzere Akdeniz bölgesini İtalya'ya, Küçükçekmece'ye kadar Trakya ve Kütahya'ya kadar Ege'yi Yunanistan'a veren, Doğu Anadolu'da bir Ermenistan, özel bir Kürdistan kuran, birincisinin sınırlarını ABD'ye saptatan, ikincisinin bağımsızlığını Cemiyeti Akvam, Milletler Cemiyeti kararına bırakan, Halife Sultan'ın İstanbul'la çevresiyle yetinmesini sağlayan, aykırı davranışında koşulların değiştirilebileceği sopasını elinde tutan, hiçbir biçimde Türk askeri bulunmadan, İttifak askerlerinin denetimine alınan boğazları, savaş ve barışta bütün gemileri açan, kapitülasyonları aynen bırakan, barış dayatmasını, Ege'de saldırıya geçen Yunan güçleriyle işgali daha da genişletme baskısıyla Vahdettin ve damat Ferit Paşa hükümetine kabul ettirip, süklüm püklüm gönderdiği Ayandan Bağdatlı Hadi Paşa başkanlığında Rıza Tevfik ve Bern Sefiri Reşit Halis Beylerden oluşan Osmanlı delegelerinin imzalamasından ibaret. Oysa Mustafa Kemal Paşa daha 30 Nisan 1920'de Anadolu'da TBMM hükümeti kurulduğunu, Osmanlı Devleti'nin imzalayacağı hiçbir sözleşme ya da antlaşmanın onu hiçbir biçimde bağlamayacağını hem İtilaf Devletleri'ne hem de diğerlerine duyurmuştu. Ne var ki insanlığın yazgısı gücü yetene sürüp gitmektedir. Bu yüzden olsa gerek toplumsal tarihin deryasını bu tür gelgitler oluşturur. Ve bu gelgitler ulusal onuru zedeleyen ya da onaran rövanş dalgalarından oluşur. Mondros'un öcü Mudanya'da alınmış, sıra Sèvres dayatmasının rövanşına gelmiştir. Tarih 25 Kasım 1922, Cumartesi saat 15'tir. Yer İsviçre'nin Lozan kentinde Oichi Şatosu. ABD'yi Child, Grew, İngiliz İmparatorluğunu Marquis Curzon of Kedleston, Sir Horace Rumbold, Fransa'yı Barer, Bombard, Yunanistan'ı Venizelos Kaklamanos, İtalya'yı Marki Garoni, M. Lago, Japonya'yı Baron Hayashi, M. Ochai, Romanya'yı Duca Diamandi, Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı'nı Ninçit, Rakic ve Türkiye'yi İsmet Paşa, Rıza Nur, Hasan Beylerin temsil ettiği delegeler. M. Masregli'nin genel sekreterliği, çevirmenliği M. Kamerlink'in yaptığı oturumda Ege Denizi adalarını görüşmektedirler. Birinci komisyonun iki sayılı tutanağı. Lord Curzon oturumu açtı ve Ege Denizi adaları konusunda görüşünü açıklamak üzere sözü İsmet Paşa'ya verdi. İsmet Paşa, coğrafya bakımından Küçük Asya'ya bağlı parçalar olan Akdeniz ve Ege Denizi adalarının Anadolu'nun huzuru ve güvenliği için büyük bir önem taşıdıklarını söyledi. Bu adalar kıyıdan az uzaklıkta ve karasuları içinde bulunan ufak adalarla büyük adaları kapsamaktadır. Karasuları içindeki ufak adalar Küçük Asya'nın barışını pek yakından tehdit edebilirler. Bu bölgenin tamamlayıcı birer parçası olduklarından bu adaların Türkiye'nin egemenliği altına konumları kesin olarak zorunludur. Kaldı ki bunlar Türk karasuları içinde bulunduklarına göre bunların Türk egemenliği altında olmaları da gerekmektedir. Büyük adalara gelince kaderi 17-30 Mayıs 1913 tarihli antlaşma uyarınca büyük devletlerce saptanması gerekli olan Bozcaada ve İmroz üzerinde Türkiye'nin hakları aynı devletlerin 14 Şubat 1914 tarihli ortak notalarıyla doğrulanmıştır. Bu yüzden bu iki ada Türk egemenliği altına konulmuş bulunmaktadır. Antlaşmanın 12. maddesi ise aynen şöyle. İmroz ve Bozcaada ile Tavşan adaları dışında Doğu Akdeniz adaları ve özellikle Limni, Semendirek, Midilli, Sakız, Sisan ve Nikerya adaları üzerinde 17-30 Mayıs 1913 günlü Londra Anlaşması'nın 5 ve 1 bölü 14 Kasım 1913 günkü Atina Anlaşması'nın 15. maddeleri hükümleri uyarınca 13 Şubat 1913 günlü Londra Konferansı'nda alınıp 14 Şubat 1914 günü Yunan hükümetine bildirilen karar, iş bu anlaşmanın İtalya'nın egemenliği altına konulan ve 15. maddede yazılı olan adalara ilişkin hükümler saklı kalmak koşulu ile doğrulanmıştır. Asya kıyısından 3 milden az uzaklıkta bulunan adalar, iş bu antlaşmada tersine hüküm olmadıkça Türkiye egemenliği altında kalacaktır. İsmet Paşa'nın ilk oturum konuşması sürüyor. Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikerya adaları Londra konferansında büyük devletlerce Yunanistan'a bırakılmıştır. Yunanistan'ın yakın zamanlarda bütün dünyaca öğrenilen Anadolu üzerindeki emperyalist emelleri Anadolu'da bir Yunan imparatorluğu kurmak için kendi ülkesinde yapmacık tutkular yaratan bir Yunanistan elinde adaların nasıl bir tehlike yaratacağını Türkiye'ye göstermiştir. Böyle olunca genel barış yararına bu adaları tüm olarak askerlikten arındırma yükümünün benimsenmesi zorunludur. Bu adalarda bulunan istihkamlar ve bataryalar yok edilmeli ve silahları sökülmeli. Gelecekte de oralarda hiçbir yeni tahkimat yapılamamalıdır. Bu adalardan hiçbiri deniz üssü olarak kullanılamamalıdır. Bu adalara uçaklar getirilmemeli, uçaklar için buralarda sundurmalar, hangarlar yapılamamalıdır. Söz konusu adalarda asayişi sağlamaya yetecek sayıda jandarmadan başka hiçbir silahlı kuvvet bulundurulamamalıdır. Şimdi de Lozan Antlaşması'nın 13. maddesine bakalım. Barışın korunmasını sağlamak amacıyla Yunan hükümeti Midilli, Sakız, Sisam ve Nikerya adalarında aşağıdaki önlemlere saygı göstermeyi yükümlenirler. Birincisi, bu adalarda hiçbir deniz üssü ve hiçbir istihkam kurulmayacaktır. İkincisi, Yunan savaş uçakları ve öteki hava araçlarının Anadolu kıyısındaki topraklar üzerine uçması yasaklanacaktır. Bir örnek daha. Tarih 2 Aralık 1922. Yer aynı. Katılanlar aynı. Başkan Marki Garoni, 2. komisyonun bir sayılı tutanağı. İsmet Paşa. Türkiye uzun zamandır hem hukuk hem de olgular alanında kapitülasyonlardan vazgeçmenin mümkün olduğu zaten birçok kez ispatlamış bulunmaktadır. Bu yüzden alt komisyonun yapacakları Türkiye'nin ilgili devletlerle gelecekteki ilişkilerini kapitülasyonlar rejimine bağlanmamış ulusların ilişkilerini yöneten ilkeler uyarınca düzenlemekten başka bir şey değildi. Türk hükümetinin kapitülasyonların özünü olduğu gibi tutup da yalnız bunların adını ve biçimini ortadan kaldırmaya yönelebilecek görüşleri hiçbir bakımdan kabul edemeyeceğini açıkça belirtmek istediğini söyledi. Böyle bir rejim karmaşık sorunlar yaratacak, yeni bir kaynak olabilecek ve ilişkileri geçmişten daha da güç kılabilecektir. Türk temsilcileri işte bu anlayışla alt komisyonun çalışmalarına katılacaklardır. Türkiye'de yabancıların durumu uygar ve kendi kaderlerini kendi ellerinde tutan bağımsız ulusların kanunlarına benzer genel kanunlarla güvence altına alınmış bulunmaktadır. Temsilcilerimizin alt komisyonlarda yalnız bu tutumla çalışacakları konusunda konferansı uyarırım. Antlaşmanın 28. maddesi. Bağıtlı yüksek taraflar Türkiye'de kapitülasyonların tümüyle kaldırılmasını her biri kendisiyle ilgili olarak kabul ettiklerini açıklarlar. Çok kişiye çok tuhaf gelebilir. Ama belirtmek zorundu. Çağdaş dünyanın ondan sonra geçirdiği bir büyük savaşa karşın geçerliliğini bugün de sürdüren yeni düzeni Lozan Antlaşması ile kurulmuştur. Birleşmiş Milletler barış gücü oluşturulunca Türk askerinin Lozan'ın imzacısı İsmet İnönü'nün gönderilmesine değil meclis kararı alınmadan gönderilmesine karşı çıktığı Kore, Bosna, Kosova, Afganistan, Afrika, Filistin gibi dünyanın dört bir yanına neden gittiğinin yanıtı da o antlaşmada yazılıdır. Çünkü antlaşma bir yanda İngiliz İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat, Sloven Devleti ve elbette bağdaşıkları ABD. Ve öte yanda Türkiye diye başlar. 24 Temmuz 1923 günü imzalanan son bağıtı. Britanya İmparatorluğu, Fransa ve İtalya, Japon hükümetiyle antlaşmış olarak doğuda barışı kesin olarak kurma isteğiyle bir yandan Yunanistan'ın Romanya, Sırp, Hırvat, Sloven devletiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni, öte yandan Türkiye'yi tüm ulusların da dilediği üzere bir sonuca vardırıcı hükümleri birlikte incelemeye çağırmış olduklarından, ayrıca iş bu konferansta görüşülmesi gerekecek olan konulardan Boğazlar sorununun, Karadeniz'de kıyısı bulunan Bulgaristan ve Rusya'nın görüşmelere ve alınacak kararlara katılmaya çağrılmasıyla özel biçimde incelenmesi gerekeceği kanısında bulunduklarından ve doğuda savaş durumunun Belçika ve Portekiz için yarattığı ekonomik ve parasal sorundan görüşülmesini bu iki devletin katılmasına karar verdiklerinden aşağıda sayılan temsilciler Lozan'da toplanmışlardır diye sonuçlanır. ABD'de o anlaşmanın içinde. Çünkü Amerikancılar kaç dereden su getirirlerse getirsinler, ABD Paris Konferansı'nın başkanı ve TBMM'nin 17 Ekim 1920 tarihli gizli oturumunda Burdur Milletvekili İsmail Supi Bey'in apaçık belirttiği gibi bugün İngiltere ile Amerika bizimle savaş halindedir. Yurtta barış, dünyada barış. Ve bu saptamaya dünyanın ezilmiş ulusları gözüyle kısa bir bakışın, o gün orada antlaşmayı imzalayanların şimdi yaklaşık 200 devlete kavuşan dünyanın bütününü temsil ettiklerini görmemesi mümkün değildir. Bundan olsa gerek, Lozan Antlaşması bugün Birleşmiş Milletler'in ana sözleşmesi ve Türkiye, ABD, İngiltere ve SSCB'nin Roosevelt, Churchill, Stalin başkanlığında 26 Kasım'dan 7 Aralık 1943'e kadar düzenlediği 2 Kahire Konferansı'nın sonuncusunda savaşa girmeyi kesin olarak reddettiği gerekçesiyle daimi konsey üyeliğinden vazgeçmiş olsa da ana sözleşme haline getirmeyi başardığı Lozan Antlaşması nedeniyle günün dünyasının da her yerinde çıkan uzlaşmazlıkların tarafıdır. Dileyen bu açık belgelere karşın Türkiye ve halkını dilediğince küçümseyebilir. Ancak her küçümseyişinde onun gizil gücü karşısında hüsrana uğrayacaktır. Nitekim o güne değin eteklerinde yalvar yakar Osmanlı delegeleri görmeye alışmış dünya efendileri konferansın her bölümünün birinci oturumda Türkiye Başdelegesi İsmet Paşa'nın sunduğu TBMM önerisini sonunda anlaşma maddesine dönüştürmemek için her cambazlığı yapmış, hatta konferansın kesilmesini bile sağlamışlardır. Ama sonunda yaşamın gerçeği, alışkanlığın üstenciliğine ağır basmış, yeni yeni yenilgilere katlanmaktansa yenen bir halkın yenilenlerle eşitliğine katlanmayı yeğlemişlerdir. Ne var ki bu sonucun sağlanması kolay olmamıştır. Bu düveli muazzama ile yoksul, yoksun ve muzaffer Türkiye ve halkı için öyle bir kişilik çekişmesidir ki 21 Kasım 1922'de başlayan konferans 2,5 ay boyunca Oçi Çatosu'nun tavanlarını hak, adalet, eşitlik ve egemenlik sedalarıyla çınlatır. Bütün sütunlarıyla duvarlarını onun azim ve kararıyla titretir. 4 Şubat 1923 kesintisi düveli muazzamanın son emrivaki deneyidir. Emperyalizm son bir yıldırmacı deneyiyle Mudanya'da uğradığı hüsranın rövanşını almaya kalkışmış Türkiye anında Mudanya öncesine dönüvermiştir. Kendi ödevinden, kendi korku ve aczi nedeniyle kaçmaya uğraşan yöneticiler neylerse eylesin gerçek yaşanacaktır. Öyle görünüyor ki şokun etkisi İstanbul'da fena vurmuştur. Önce her şeyin bittiği sanılmış, çok geçmeden bitenin efendilerinin pili olduğu kör kör gözün parmağına anlaşılmıştır. Teslimiyet direnci bütün nitelik ve niceliğiyle anlayabilse bağlaşıklık, bağımlılık, küresellik modası bugün bile tutar mıydı? Neylersiniz? İstanbul Bizans, Bizans İstanbul'dur. Oysa daha 16-17 Ocak 1923'te İstanbul Ser Muharirini İzmit'te toplayan Gazi Hazretleri onlara uzun uzun Anadolu'nun azim ve kararını açık seçik anlatmış. Dünyada ve buna bağlı olarak elbette içeride de Türkiye ve artık egemenliğin kayıtsız koşulsuz sahibi ümmetten ulusa, kulluktan yurttaşlığa geçmiş halkının kendine çizdiği yolda ilerlemesini durduracak hiçbir gücün mevcut bulunmadığını üstüne basa basa belirtmiştir. Bu toplantı sonrasındaki gelişmeler göstermektedir ki ya İstanbul köz dinlemiş ya da saltanat bağımlılığı Bizans'ın aymasını engellemiştir. Anadolu'nun kimliği. Ama 1923 baharı, işgalin zorlamı, direnişin gönüllü katılımı, kurtuluşun tekalifi milliye, ulusal vergisi ile neredeyse tüm varlığını insanı hayvanıyla yitiren Anadolu toprağı ekelememiş bağrında unutulan tohumları çatlatırken genel durum ve görünüm 1900 son yazıyla 1919 Mayıs'ından çok farklı değildir. O günkü Anadolu yaklaşık 500 bin kilometre kare bir vatan, 115 bin okur yazarıyla 1/3'ünü aşkını kadın, çocuk, yaşlı ve sakatlardan oluşan 13,5 milyon insan, 400 ilk, 60 ortaokul, 21 liseye sahiptir. Elektrik, su, yol, ilaç, maden, metal, fabrika, para, banka, ticaret, düşman, ayrılıkçı, bölücü, işbirlikçi, komisyoncu, dayatmacı yoktur. Dünyada eşi görülmemiş bir yengiyle kazanılmış egemenlik, dünyanın bütün efendilerini eşitlik dansına kaldırmanın onuru. Yurtta barışı, dünyada barışı ulamanın güveni, mazlum halklara örnek ve destek olmanın adaleti ve çağdaş uygarlığı yakalama, hatta aşma azim ve kararının kanatlarında yükselen düşleri vardır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkının yüklediği görevi tamamlamışların vicdan huzuruna kavuşmuş, Kuvayi Milliye'yi Nazım'dan Dağlarca'ya, Türkçenin bütün büyük ozanlarına destanlar yazdırarak sona erdirmek, kurtuluşu kuruluşla tamamlamak için 16 Nisan 1923 günü seçim kararı ile dağılır. Dağılırken açılışından beri meclisin 1. Başkan Vekili Mevlevi Çelebi'si Konya Milletvekili Abdülhalim Efendi ile 2. Başkan Vekili Alevi Çelebi'si Kırşehir Milletvekili Cemalettin Efendi, o güven ve inançla Mustafa Kemal Paşa'nın gösterdiği adaylar bizim adaylarımızdır, oy vermeyen bizden değildir bildirilerini ayrı ayrı yayınlayarak toplumsal bütünlüğü çok anlamlı bir biçimde sağlamışlardır. Ancak altını çizmekte yarar var. Sonradan Kemalizmle başı derde giren her yeteneksiz muhterist, her güçsüz dayatmacı ve her aciz teslimiyetçinin bütün milletvekillerini Atatürk'ün seçtiği izlenimine dayanarak demokrasi söylevlerine de fırsat vermişlerdir. Oysa dersini çalışmadan not vermeye kalkan o tür eleştirmenler biraz zahmete katlansa 1920'den 1960'a kadarki meclislerin künyesine kabaca bir göz atsalardı, Atatürk'ün boşalmış birkaç yere aday gösterdiği birkaç gerçek değerle çoğu istemeyen birkaçı istenmeyen dışında tek parti döneminde CHP örgütünün oluşturduğu ikinci seçmenlerce açık oy gizli sayım, iki ya da çok parti döneminde seçmenlerce gizli oy açık sayım yöntemiyle seçilen bütün milletvekillerinin yassılması olanaksız biçimde Kuvayi Milli kaynağından fışkırıp geldiği gerçeğiyle yüz yüze gelecek Türkiye Cumhuriyeti'nin o günden bugüne karşılaştığı bütün iç ve dış dayatmalarla yıpratma çabalarını hüsranla tüketmesinin giziyle gözleri kamaşacaktı. O sürekliliğin ilki 2. Büyük Millet Meclisi'dir. Ve birincisine katılan 185 kişiden ona girmeyenlerin sayısı iki elin parmaklarıyla sayılacak kadar azdır. Örneğin Ankara milletvekilleri 1. Mecliste Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Hacı Mustafa Efendi, Şakir Bey, Şemsettin Efendi'dir. 2. Mecliste Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Hilmi, İhsan, Ömer Mümtaz, Şakir Beylerdir. Bunlardan Keskin'in İhsan Bey dışındakiler 1. Meclisinde üyeleridir. Ama örneğin Kütahya 1'de Besim Atalay, Cemil, Cevdet İzrap, Haydar Beylerle Şeyh Seyfi Efendi tarafından temsil edilir. 2'de Cevdet, İbrahim, İsmail Hakkı, Niyazi Asım, Nuri, Ragıp, Recep Peker Beylerle 2'de Besim Atalay, Aksaray Milletvekilidir. Cemil Bey Tekirdağ, Cevdet Bey yine Kütahya, Haydar Bey Afyon, İbrahim, İsmail Hakkı, Niyazi Asım, Nuri ve Ragıp Beyler tıpkı Haydar Bey gibi Alaşehir Kongresi üyesi, Recep Peker ise Samsun'a Mustafa Kemal Paşa ile birlikte gidenlerden. Bilgi bilinci, araştırma sabrı ve karşılaştırma yeteneği olanlara meydan açık. 1920-1960 sürecindeki 11 meclis döneminin üyelerini 1918-20 dönemi kongre, miting, toplantı ya da çete girişimleriyle Kuvayi Milli dışında kalmış var mı yok mu çıkarır. Önce kendi savının sonra toplumun önüne koyar. Koyabilirse de alkışları hak eder. 3. Bölüm Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet Meclisleri. 1. Meclisten 3.'ye kadar temsil edilen yerlerle temsilcilere çok karışıktır. Çünkü sınırlar ve haritalar sürekli değişmekte, daha önce milletvekili gönderemeyen yerlerin Kuvayi Milli temsilcileri 2. ve 3. meclise katılabilmekte, onların yerini temsil edenler kendi illerine dönmekte. Bu yüzden de karşılaştırmalı bir araştırmayı zorlaştırmaktadır. Buna bir de işgalin sona ermesi eklenince sınırlar genişlemiş, iller milletvekili tam sayılarına ulaşmış, üstelik ilk meclis bir zaferle taşlandığından ikinciye katılım yükselmiş, milletvekili sayısı çok artmıştır. Ama seçilenlerin arasında Kuvayi Milli'ye bulaşmamışı bulmak çok zordur. Bu nedenle kurtuluşla kuruluşu birbirinden ayırmamak gerekir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin 40 yılı katıksız bir biçimde Kuvayi Milli yönetim ve denetimi altında geçmiştir. Bu salt ilk 3 Cumhurbaşkanı'nın Atatürk, İnönü, Bayar, özellikle de Atatürk ve Bayar'ın ta başından sonuna Kuvayi Milli içinde bulunmasından değil, siyasal ve yönetsel birimlerin tamamının o süreci yaşamış olmasından da kaynaklanır. Hatta daha ötesi, yönetilenlerin yaklaşık %90'ı da devletiyle yurdunu yitirip yeniden kazanmanın sorun ve yükümünü yaşamıştır. Bu yüzden olsa gerek ordular ilk hedefleri Akdeniz'e ulaşıp da kapitalizmin emperyalizmi Aksancak'la barış isteyince Kuvayi Milli de ayrışmıştır. Okur yazar olanlar devrimin aydınlık yüzü olarak yönetim ve öğretimle görevlenecek. Okumaz yazmazlar bulundukları alanda onların çabalarına destek verecek. Bu ayrışma devrim ve aydınlanma süreci yükseldikçe Alevi kanadın sahiplenmesi, Sünni kanadın çekincelerinin nedeniyle toplumsal ayrışmaya ulanacak ve 1946 sonrasında iki parti olarak ortaya çıkacaktır. CHP, Kurtuluş ve Kuruluş'un tek partisi olarak Alevi ağırlıklı kanadın partisidir. Demokrat Parti, Kurtuluş'un coşkulu, Kuruluş'un çekinceli, hatta çeşitli nedenlerle küskün Sünni ağırlıklı kanadının partisi ve ilkin devrimin hızı, sonra savaşın baskısıyla geçen hesaplaşma 1946-50 arasında savlarını bileyerek 1950 sonrasında her şeye karşın demokratik biçimde gündeme girmiştir. Kuşkusuz bunda her iki partinin yönetenleriyle yönlendirenlerinin Osmanlı'nın son yüzyılıyla kurtuluş ve kuruluş yıllarını birebir yaşamasının etkisi çoktur. Ama iktidar çok zaman düşleri gerçek kılarak demokratı şaşırtmakta, sonunda tam diktatör olamasa da otokrata çevirmektedir. Bunlar Cumhuriyet'in bir yüzyıla yaklaşan zamanının serüvenleri ve henüz 1. Büyük Millet Meclisi'nin bütüncüllüğü bütün görkemiyle sürmektedir. Herkesin isteği sona eren savaşın özlenen barışla taşlanmasıdır. Seçimler işte o ana koşullarla 23 Temmuz 1923'te yapılır. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması uluslarının ortak refah ve mutluluğu için gerekli olan dostluk ve ticaret ilişkilerini aralarında yeniden kurma özlemi içinde ve bu ilişkilerin devletlerin bağımsızlık ve egemenliğe saygı temeline dayanması gerektiğini düşünerek imzalanır. 11 Ağustos 1923'te 2. Büyük Millet Meclisi toplanır. 23 Ağustos 1923'te Lozan Anlaşması onaylanır. 6 Ekim 1923'te İstanbul bir kez daha teslim alınır. 29 Ekim 1923'te bazılarının hayranlığını uyandıran, bazılarının özenini kabartan, bazılarının parmağını ağzında bırakan bir politik Gazi Mustafa Kemal Paşa manevrasıyla işin aslında eşyanın doğasına uygun olarak Cumhuriyet kurulur. Üstelik Anadolu'nun ortasında Türkiye'nin her köşesine yaklaşık aynı uzaklıkta 12. ve 15. yüzyıllarda iki kez Cumhuriyet'in tadına varmış Ankara'yı başkent yapar. Çünkü Anadolu gerçek kimliğini onda bulmuş, yeniden orada diriltmiştir. Ama o günde, bugün de bazılarına göre kıyamet o an kopmuştur. 5. ayrımın sonu, sayfa 64.